Hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2026 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Ferdin ve Milletin İstikbalinde Gençlik ve Gençler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhammed bin Ka'ab el-Kurazi anlatır. Bir zamanlar Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh ile Medine-i Münevvere'de karşılaşmıştım. O vakit gayet yakışıklı, terütaze bir gençti ve bolluk içinde yaşıyordu. Daha sonra halife olduğunda yanına gittim. İzin isteyip içeri girdim. Onu görünce şaşırdım ve yüzüne şaşkın şaşkın bakmaya başladım. Bana, "Niçin öyle hayrete bakıyorsun?" dedi. "Ey müminlerin emiri, renginiz uçmuş, bedeniniz yıpranmış, saçlarınız ağarmış ve dökülmüş, sizi bu halde görünce hayretimi gizleyemedim." dedim. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bana şöyle dedi. "Beni kabre konulduğumdan 3 gün sonra görsen, kim bilir ne kadar şaşıracaksın. O zaman karıncalar gözlerimi çıkarmış, gözlerim yanaklarımın üzerine akmış, ağzım burnum kan ve irinle dolmuş olur. İşte o zaman beni hiç tanıyamaz ve daha çok şaşırırsın. Şimdi bunları bırak da sen bana İbn Abbas'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi tekrar et. İslam tarihinde yaptığı büyük hizmetler sebebiyle 5. halife diye anılan Ömer bin Abdülaziz, yüklendiği hilafet vazifesinin ağırlığı, duyduğu mesuliyet hissi ve yaşadığı riyazat sebebiyle kısa zamanda bedenen yaşlanmıştı. Lakin o biliyordu ki gerçek ve ebedi gençlik ahirettedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cenneti ve cennetlikleri tarif ederken şöyle buyurmuştur. Kim cennete girerse daima nimetler içinde olur. Hiç üzüntü ve sıkıntı çekmez. Elbiseleri eskimez, gençliği tükenmez. O cennete, o ebedi gençliğe nail olmak kolay bir iş değildir. Bir alimin dediği gibi cennet ucuz değildir. Onun bedeli dünya hayatındaki gayretlerimizdir, salih amellerimizdir. Nefsin mayasında faniliğe isyan vardır. O hiçbir zaman ölümü, zevali, son bulmayı istemez. Ebedilik hasreti içinde yaşar. Halbuki ölümsüz bir hayat yahut ihtiyarlığı olmayan bir gençlik arzu edilirse bu ancak nefs engelinin aşılması, yalancı ve fani eşyaların esaretinden kurtulup hakka ram olunması suretiyle elde edilebilir. Kıssada Ömer bin Abdülaziz'in mesuliyet duygusu ve benzeri sebeplerle erkence yaşlandığı zikredilir. Lakin neticede her insan yaşlanacaktır. Bu hayatın kanunudur. İnsan ömrünün değişmez bir hakikatidir. Coğrafyada 4 mevsim sürekli devam eder. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Kıştan sonra tekrar bahar başlar. İnsan ömründe ise sadece 2 mevsim vardır. Biri gençlik, diğeri de Allah ömür vermişse yaşlılık. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Kime uzun bir ömür verirsek, biz onun yaratılışını, güç ve kuvvetini alarak tersine çeviririz. Hiç bu manzarayı düşünmüyorlar mı? Bu ibretli yolculuğu idrak etmiyorlar mı? Yasin 68. Yani insan ömründe bir bahar vardır. Yaş ilerledikçe o bahar kışa döner. Fanilik hükmünü yürütür. O bahar dünyada bir daha gelmez. Lakin insan henüz o terse dönüşün yaşanmaya başlamadığı gençlikte bunu idrak etmekte zorlanır. Gençliğinin hiç bitmeyeceğini zanneder. Bir gün aklı başına geldiğinde ise artık geç kalmış olur. Bu sebeple Hazreti Mevlana yolun sonunu baştan görmeye şu edebi sözlerle davet eder. Ey salik! Aynadaki son nakşa bak. Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini ve bir binanın harabe haline geleceğini düşün de aynadaki yalana aldanma. Sen ey ilkbahar güzelliğine karşı dudak ısıran, hayran olan kimse, bir de sonbaharın sararmış haline ve soğukluğuna bak. Sonunda sen de bunu anlayacak ve idrak edeceksin ya, bari şimdiden kendine gel de son günü yani ahireti bugünden gör. Aklını başına al da işin sonunu bugünden görmeye çalış. Hakikati, ahireti görecek gözünü gafletle ve nefsani temayüllerle âmâ etme. Ömrün başı bebeklik ve çocukluk sebebiyle, sonu da yaşlılık sebebiyle zayıflık içindedir. Onun en bereketli zamanı gençliktir. Yani bu ömür bir ahiret sermayesi olduğuna ve dünya ahiretin tarlası olduğuna göre o hazırlığın, o gayretin en semereli, en verimli zamanı gençlik ve dinçlik günleridir. Heyhat, şeytani ve nefsani vesveseler tam aksini telkin eder. Daha gençsin, önünde koca bir ömür var, tevbe edersin, sonra yaparsın gibi boş ve batıl lakırdılarla gençliği heba ettirir. Bahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise kıymet bilmeye davet eder. Beş şey gelmeden evvel beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından evvel gençliğini, hastalığından evvel sıhhatini, fakirliğinden evvel zenginliğini, meşguliyetlerinden evvel boş vakitlerini ve vefatından evvel hayatını. Gençliğini içinde yaşadığı cahiliye toplumuna rağmen tertemiz bir nezahet içinde yaşayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, risaletinden sonra da gençlere büyük ehemmiyet verdi. Mekke'de Darül Erkam, Medine'de Suffe, bir bakıma Peygamber Efendimizin gelecek nesilleri inşa ettiği birer mektep hüviyetindeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere mesuliyet ve vazifeler verdi. Hazreti Ali 10 yaşında İslam'la müşerref oldu. Hicrette Allah Resulü'nün evinde onun yatağında kaldığında 20'li yaşlardadır. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh, Habeşistan'a hicret eden topluluğa riyaset edip Necaşi'nin huzurunda basiret dolu konuşmasını yaptığında 17 yaşlarında bir delikanlıdır. Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh, 18 yaşında Müslüman olmuş, bu kararıyla büyük aile servetini elinin tersiyle itmişti. Birkaç yıl sonra da Medine'de muallim olarak vazifelendirilmiş, orayı Kur'an'la, firaseti ve tatlı diliyle fethetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh 11 yaşında bir yetimdi. Kendisi şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde beni huzuruna götürdüler. Efendimiz beni sevdi ve beğendi. Oradakiler, ''Ya Resulallah, bu Necar oğullarından bir gençtir. Allah'ın sana inzal buyurduğu surelerden 17 tanesini ezbere biliyor.'' dediler. Bu durum Peygamber Efendimizin çok hoşuna gitti. Üsame bin Zeyd radiyallahu anhuma 20 yaşlarındayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından İslam ordusunun kumandanı tayin edilir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde oraya vali olarak 20 yaşındaki Attab bin Esid radiyallahu anhı vazifelendirmiştir. Gençliğinde güzel yetişmiş, vasıflı, ideal insan, ömrünün sonuna kadar çok büyük bir kıymet halinde yaşar. Hilafeti zamanında bir gün dostlarıyla oturuyordu. Onlara Allah'tan bazı talep ve temennilerde bulunmalarını söyledi. Adeta onların hayal ufkunu görmek istedi. Oradakilerden bir kısmı, içinde bulunduğumuz şu hane dolusunca paralarım olsun da, Allah yolunda infak edeyim şeklinde niyet izhar etti. Bir kısmı şu ev dolusu altınım olsun da Allah için harcayayım tarzında temennide bulundu. Bazılarının hayali de şu hane dolusu mücevherlere sahip olayım da onları Allah yolunda sarf edeyim şeklinde oldu. Ancak Hazreti Ömer daha daha fazlasını isteyin deyince onlar, Allah Teala'dan daha başka ne isteyebiliriz ki dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, bense içinde bulunduğumuz şu hanenin Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetül Yemani radıyallahu anhuma gibi müstesna, seçkin, keyfiyetli, ideal ve yetişmiş kimselerle dolu olmasını ve bunları Allah'a itaat yolunda yani tebliğ ve ıslah hizmetlerinde istihdam etmeyi temenni ederim dedim. Demek ki Resul-i Ekrem Efendimiz gençlerdeki güçlü enerjiyi hayra tevcih etmiş ve onlara güvenmiştir. Bu sahabilerin yaşlarının bize hayret verici gelmesinin sebebi devrimizde gençlerin olgun şekilde yetiştirilmemesi ve bu sebeple de kendilerine güvenilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sorumluluğu gençlerden ziyade onları yetiştirenlerdedir. Bir toplumun gençliği istikbalidir. Gençlik istikbalin tohumudur. Bu tohumun özüne bakarak yarınını keşfetmek kolaydır. Bir milletin istikbalini görmek keramet değildir. Bunun için onların gençlerine bakmak kâfidir. Her devrin gençliği kendi karakterine uygun, enerjisini harcayabileceği ayrı bir heyecan ikliminde yaşar. Her millet gençliğinin his ve fikir dünyasına göre şekil alır. Eğer bir millette gençler güçlerini maneviyat ve fazilet yolunda sarf ediyorlarsa, o millette istikbal vardır. Bunun en bariz misali Çanakkale ve İstiklal Harpleridir. Buna bütün dünya şahittir ki, sineleri iman dolu o şanlı neslin sahip olduğu manevi güç, düşmanın maddi gücünü bertaraf etmiştir. Fakat bunların aksine gençlik bütün enerjisini nefsaniyete yani kaba kuvvete esir ve ram ediyorsa tarihi misallerle sabit olduğu gibi akıbet hezimettir. Necip Fazıl der ki, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Bize düşen vazife gençlerimizin daima vahyi ilahinin nur olduğundan istifade etmesini temin etmek ve ehli dünyanın kir olduğundan onların gönül dünyasına hiçbir şeyin sıçramaması için azami gayret göstermektir. Bunun için en mühim husus tahsil. Zamanımızda tahsil için uzun seneler ve meblağlar sarf ediliyor. Anne babalar adeta evlatlarından daha fazla heyecanlanıyor, çocuklarının girdiği imtihanlarda mektep kapılarına yığılıp telaş gösteriyorlar. Fakat o yıllar süren tahsilin evlatlarımıza faydalı olması, hatta onlara zarar vermemesi için şu çok mühim ölçüye riayet etmek zaruridir. Onların genç dimağlarını, körpe yüreklerini vahiy ile buluşturmak, onlara Kur'an ve sünnet tahsilini kazandırmalıyız ki kalpleri vahiy ile irtibat halinde olsun. Eğer gençliği vahiy ile buluşturamazsak, ona hangi ilmi verirsek verelim, hodgam, bencil olur, zalim olur, pragmatist bir menfaatperest olur, vicdanı da kurur, böyle yetişenlerin de İnsanlığa büyük bir zararı olur. Eğer gençliği vahiy ile buluşturabilirsek, dünyevi tahsilini uhrevi tahsille mezcedebilirsek, o evladımız hangi meslekte olursa olsun hem dünyada selamet bulur hem de ahireti abad olur. Maneviyatla dolu bir gençlik yetiştirebilirsek, onlar fazilet tevzi ettikçe bizim için sadaka-i cariye olurlar. Şayet onları manevi dünyadan mahrum bırakırsak, bizler için kıyamet günü büyük bir hüsran olurlar. Harplerde de bunun neticesi görülür. Çanakkale zaferinde olduğu gibi, eğer bir harpte Allah için, vatan ve millet için hakiki şehitler veriliyorsa, bu kurbanların arkasından büyük zaferler gelir. Fakat bunun zıddına, bir harpte sadece molozlar, yani iç dünyası bomboş yürekler ölüyorsa, onların ardında da yalnızca bir enkaz yığını kalır. Faydalı ilim, evlatlarımıza Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkür ettiren, onları Allah'a yaklaştıran ilimdir. Zira Yunus Emre, Cenab-ı Hakk'a götürmeyen ve temiz bir vicdan temin etmeyen ilmin fayda yerine zarar vereceğini şöyle bildirir. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin. Ha bir kuru emektir. Unutmamalıyız ki son nefeste bütün meslekler bitecek, bütün diplomalar iptal olacak, bütün makam ve mevkiler ortadan kaybolacak. Sadece ve sadece marifetullah kalacak. Kulluğun ve takvanın faydası ebediyen devam edecek. Tahsil vahyin muhtevasında olmazsa ne olur? Batı felsefeleriyle şekillenen dünyevi ilim, Darwin'in güçlü olan hayatta kalır, zayıflar bertaraf olur anlayışıyla kaba kuvveti, zulüm ve haksızlığı gençliğe aşılıyor. Bugün gerek ülkemizde, gerekse dünyada bu hoyratlık, zulüm ve şiddetin örneklerinin arttığını üzülerek görmekteyiz. Yahut Freud'un İnsan şehevi arzularını tatmin için yaşar anlayışıyla rezalet ve sefalet çarşılarında saadet arayan, sapıklaşan, arzularını tatmin edemeyince de depresyonlara sürüklenen, alkol, kumar ve uyuşturucuya sığınan veya intihar eden niceleri, selde sürüklenen kütükler gibi cehenneme yuvarlanan zavallılar. Bir düşünelim. Asr-ı Saadet'te neredeyse hiçbir psikiyatrik rahatsızlık yoktu. Çünkü namaz vardı. Secdeler kulu en büyük varlığa, Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıyordu. Oruç vardı, zekat, infak, hayır hasenat vardı. Hizmet vardı, cihat vardı. Bunlar da kulu diğer gamlığa götürüyordu. Yani kul, kardeşinin derdiyle dertlenerek kendi sıkıntılarını unutuyordu. Başkalarını huzura kavuşturarak huzur buluyordu. Günümüzde ise bu rahatsızlıklar had safhada. Sebebi gönüllerin vahiden uzak kalmasıdır. İbadetlerin vecd ve ruhaniyet içerisinde ifasından mahrum kalmaktır. Kul olmaktan uzak kalmaktır. Fert olsun, toplum olsun, millet olsun, Allah'a kulluk varsa Cenab-ı Hakk'ın yardımı tecelli eder. İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk ederiz sırrı yaşandıkça ve İyyâke nesta'in ve ancak senden yardım dileriz niyazının kabulü tecelli eder. Allah'ın yardımı yetişir. Demek ki zihni bilgilerle kalbi bilgilerin beraber olması şarttır. Bunun için gençliğin göreceği tahsilin müfredatında şu üç ilmin mutlaka bulunması gerekir. Gençliğe bir akaid bilgisi vermek lazımdır. Çünkü akaid zedelenirse iman gider. İman olmazsa ahiret harap olur. İlmihal bilgisi, ibadat, muamelat, ukubat yani fıkı, hak ve hukuk meselelerini öğretmek lazımdır. İbadetler ruha birer vitamindir. İslam hayatın her safhasını kuşatır. Evlatlarımız bunları ancak fıkhı öğrenerek tahsil edebilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e benzeyebilmelerini, yani her anlarında Allah Resulüne bir rabıta halinde yaşama şuurunu kazandırmak elzemdir. Maalesef bugün gençliğin zihni hayali romanlarla, menfi senaryolarla, bomboş hikayelerle, bir takım fasaryalarla dolduruluyor. Halbuki gençliğe asıl fayda verecek örneklik Allah Resulü Efendimizin berrak, nezih ve mükemmel hayatıdır. Bize numune-i intisal o mübarek sirettir. Gençliğe en güzel emsal asr-ı saadettedir. Hasılı anne babaların en büyük vazifesi evlatlarını küçük yaştan itibaren dini şuur ve idrak içinde yetiştirmeleridir. Eğer bu vazifelerini gerçekleştirmezlerse dünyada da ahirette de büyük bir pişmanlık içine düşeceklerdir. Evlatlar anne babalarına Allah'ın bir emanetidir. Anne babaların en büyük mesuliyeti evlatlarını İslam karakter ve şahsiyeti içinde yetiştirmektir. Gençler hayatın başındadır. İnsanın öğrenme usulünde fıtri olarak bulunan taklit temayülünün neticesinde onlar da kendilerine bir takım örnekler seçer ve farkında olsalar da olmasalar da onları taklide yönelirler. Bu duygular doğru tevcih edilmezse zamanımızda yaşandığı gibi asla bir numune-i imtisal olmayan ecnebi futbolculara, hayatlarını fısku fücur içinde geçiren şarkıcı ve oyunculara yönelir ve maalesef gençlerimizi kılıktan kılığa sokar, adeta maskara eder. Bu noktada gençlerimizi gerek tarihimizden, gerek zamanımızdan numune şahsiyetlerle buluşturmamız icap eder. Bunun yolu da onlara sağlam bir din, dil ve tarih şuuru kazandırmaktan geçer. Gençler kendilerini ispatlamak, göze girmek ve tebrik edilmek isterler. Onları muvaffak oldukları başarılarda aşırıya kaçmadan, tevazu, vakar dengesini bozmadan taltif ve tebrik etmek gerekir. En büyük tebrikin ise Allah ve Resulünün takdiri olduğunu onlara aşılamak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Allah Teala çocukça laubali davranışları olmayan, hayra yönelip heva ve hevesi terk eden, vakar sahibi, olgun genci sever. Allah Teala gençliğini Allah'a itaat yolunda geçiren genci sever. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a itaat eden ve İslam ahlakı üzere yetişen bir gencin kıyamet günü arşın gölgesinde bulunacağını haber vermiştir. Gençlik bir heyecan devresidir. Din de heyecanla yaşanır. Gençlikteki heyecan ulvi ideallere tevcih edilebilirse büyük muvaffakiyetlere vesile olur. Bunun için gençlerin olgun ve reşit büyüklerinin rehberliğinde yetiştirilmeleri icap eder. Mesela 2. Murat, genç şehzadesi Mehmet'i birçok alime ve bilhassa Akşemseddin Hazretlerinin terbiyesine teslim etti. Toplumda Akşemseddinler varsa ardından muhakkak fatihler yetişir. Bunun için toplumda Akşemseddinler yetiştirmenin gayretinde olalım ki, arkamızda İslam dünyasının mefahiri olacak gençler yetişsin. Fatih henüz çocuk yaştayken fetih planları ve rüyalarıyla yoğruldu. İstanbul'u fethettiğinde ise sadece 21 yaşındaydı. Şair Fatih'in yaşına işaretle gençliğe şöyle seslenir. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Asrımız bir cahiliye devridir. Sokak, internet ve televizyon, modalar ve reklamlar her biri evlatlarımızı kendi anlayışına göre şekillendirmek, yetiştirmek ve yoğurmak için çalışıyor. Buna mukabil anne babalara büyük mesuliyet düşmektedir. Muhabbetle, alakayla, yeri geldiğinde ciddiyet ve azimle evlatlarımızın terbiyesine ihtimam göstermek mecburiyetindeyiz. Bu vazifedeki ihmallerimizin neticesi maazallah evlatlarımızın ahirette bizden davacı olmasıdır. Çocuktur hevesini alsın denilerek evlatların terbiyesinde geç kalınırsa cahiliyenin pençesine düştükten sonra onları şekillendirmek neredeyse imkansızlaşır. Bu sebeple 7 yaşına kadar telkin ve muhabbet aşısı, 7 yaştan itibaren vazifelere muhatap kılma, 10 yaşında ciddiyeti artırma gibi nebevi tavsiyelere dikkat edilmelidir. Batıdan gelen anneler günü, babalar günü gibi kandırmacalara da aldanmamak lazımdır. Evladın anne babaya verdiği kıymet, onlara senede bir gün markalı bir hediye, etiketli bir paçavra almak, senenin geri kalanında onları bir kenara itmek değildir. İslam'da her gün anneler günüdür, her gün babalar günüdür. O günün farikası da her fırsatta onlara hizmet ederek Allah'ın rızasını aramaktır. Onlarla her zaman kavlen kerimen, kıymet verici bir lisanla konuşmaktır. Hatta İslam'da her gün akrabalar günüdür, her gün fakirler, yetimler ve garipler günüdür. Her günün vazifesi onların derdiyle dertlenmektir, gönüllerini ihya etmektir, sevindirerek sevinmektir. Hazreti Ömer, Zeynel Abidin Hazretleri ve emsali büyük zatlar her gece matemlerin civarında dolaşır, kimsesizlerin, çaresizlerin feryatlarını işitir, onlara imdad olurlardı. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i genciyle, ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle rızasına muvafık kullar eylesin. Gençliğin heyecan ve kuvvetini nefsani arzular yerine Allah yolunda gayret ve faaliyetlere tevcih edip amel defterini en güzel bahar çiçekleriyle tezyin edebilenlerin sayısını artırsın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2026 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Ferdin ve Milletin İstikbalinde Gençlik ve Gençler başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.